Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Bir süredir dilimizin döndüğünce sizlerle birlikteyiz ve yaşadığımız, inandığımız, yaşamaya gayret ettiğimiz dinimizi, İslam'ı anlamaya, anlatmaya, aklımıza takılan muhtemel soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ve son birkaç programdır da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dinimizdeki yeri ve öneminden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? İki şeyden bahsediyoruz. Birincisi, Allah'a imanın dışında aynı zamanda peygamberlere inanmak da Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartlarından biridir. İkincisi, biraz daha güncelliği itibariyle bunu konuşuyoruz. Çünkü maalesef biraz sonra sözünü edeceğim bazı kimseler, bazı çevreler Hazreti Peygamber'in dindeki otoritesini yeniden gündeme getirdiler. Yeniden tartışmaya çalışıyorlar. Adeta peygambersiz ve sünnetsiz bir din takdim etmeye, onu insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Bunun nasıl sakıncaları olduğunu biraz sonra ifade edeceğiz. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ve onun dindeki yeri ve önemini biraz daha yakından incelemeye gayret ediyoruz. Buna geçmeden önce bir hususu da aklıma gelmişken sizinle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin Arap olduğu, sizin gibi bir Arap diye hatta hitap edildiği, Arabiyyun Kureşiyyun mislukum, sizin gibidir diyor Mekkeli müşriklere, o da Kureyşlidir diyor, Arap'tır. Arap olması geçici bir kimliktir hiç şüphesiz. Bizim Türk olmamız geçici bir kimlik olduğu gibi. Birilerinin İngiliz, Fransız, Alman, Çerkez, Laz, Kürt, Abaza, Boşnak, ne derseniz Hindu, Çinli, Japon, bunlar hepsi geçici kimliklerdir. Neden geçici kimliklerdir? Çünkü bunlar ölümle sıfırlanan niteliklerdir. Oysa ki iman ölümle sıfırlanmayan, ölümün ötesine geçen bir özelliktir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık buyuruyor. Yani biz hepimiz Hintlisi de, Çinlisi de, Arabı da, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de, Amerikalısı da, Afrikalısı da Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Biz şimdi Hazreti Adem'e ne diyeceğiz? Türk mü diyeceğiz? Arap mı diyeceğiz? Kürt mü diyeceğiz? İngiliz mi? Amerikalı mı diyeceğiz, İtalyan mı diyeceğiz? Hayır, hiçbir şey demeyeceğiz. O insan, Cenab-ı Hak da bu şekilde söylüyor, hepimiz onun çocuklarıyız. Bölgelere göre dağıldık, dağıldıkça kültürel farklılaşmamız oldu ve zaman içinde bu farklılaşmalar bölgesel ve giderek asıldan uzaklaşan, daha yakın ceddimizi tanımamız hasebiyle farklı isimlendirmelerle karşı karşıya kaldık. Ben sizi bir erkek ve bir dişiden yarattım ve cealnakum şuuben ve kabaile, ama ne yaptık? Çeşitli ırklara, kabilelere böldük. Niye? Birbirinizi daha iyi tanıyasınız, tanışasınız, özelliklerinizi kavrayasınız diye, farklılıklarınızı fark edesiniz diye. Ama inne ikramakum indallahi etkakum, hiç şüpheniz olmasın ki diyor Cenab-ı Hak, Allah katında en değerliniz, en itibarlınız, Allah'a hayatında en çok yer vereniniz ve Allah'tan en çok sakınarak, severek, ona en üst düzeyde saygı duyanınızdır buyurmaktadır. Binaenaleyh Birileri Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam'ın belki Arap İslamı olduğunu, bunun bir de Türk yorumu olabileceğini, Türk İslamının farklılıklarının olduğunu, çünkü bugün bize İslam diye sunulan şeyin aslında bölgesel Arap kültüründen çok fazlaca etkilendiğini ve bu kültürel farklılığın dinin özünden ayrıştırılarak Türk modelinin geliştirilmesi gerektiği gibi bazı söylemler geliştirmektedir ki bu son derece yanlıştır. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne sünnetinde ne de Cenab-ı Hakk'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kültürel farklılaşmanın ve baskın bir kültürün hakimiyetinin söz konusu olması düşünülemez. Binaenaleyh peygamberimiz Arap'tır, peygamberimizin annesi babası Arap'tır ama peygamberimiz hepimizin bildiği gibi Hazreti İsmail'in torunudur. Peki Hazreti İsmail'in babası kimdir? Hazreti İbrahim'dir. Peki Hazreti İbrahim Arap mıdır? Hayır, Hazreti İbrahim Ur şehrindendir, Ninovalı'dır. Yani Türkiye'nin güneydoğusundandır, Arap değildir. Peki Yahudilerin de ceddi Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim Yahudi midir? Hayır, Yahudi de değildir. Ama onun neslinden gelen Yahudiler vardır, Museviler vardır, İsrailoğulları vardır. Yani Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail, ondan Hazreti Peygamberimiz gelmiş. Diğer oğlu Hazreti İshak. Hazreti İshak peki İsrailoğlu mudur? Değildir. Peki nedir? Hazreti İshak'ın oğlu ya da bir rivayete göre torunu olan Hazreti Yakub'un adı İsrail ve onun çocukları İsrailoğullarıdır. Binaenaleyh dünyaya geliş itibariyle, yaşadığımız an itibariyle belki bir ırkı, bir ırksal bir aidiyetimiz var. Biz bununla iftihar da etmeyiz, övünmeyiz de. İnsan neyle iftihar eder biliyor musunuz? İnsan kendi alın teriyle kazandığı, başardığı, emek vererek elde ettiği değerlerle iftihar eder. Yani bir dünyaya Türk olarak gelmek, Kürt olarak gelmek, Arap olarak gelmek, İngiliz olarak gelmek bir ayrıcalık değildir. Bunu bazıları bir ayrıcalık olarak görüyorsa, ne bileyim bunu gören bir İngilizse, ne bileyim bunu gören bir Arapsa, bunu gören bir Türkse, bunu gören bir Çerkesse, inanın sadece kendini kandırıyordur. Neden? Çünkü tekrar ediyorum, toprağın altında Türklük, Araplık, Çerkezlik, İngilizlik, Amerikalılık yoktur efendim. İman ve küfür vardır. Binaenaleyh Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Arap olarak Arap Yarımadası'na ama bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir. Binaenaleyh birileri işte efendim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş, ben Arap'ım ama Arap benden değildir. Bu tamamen yalandır efendim. Kuyruklu bir yalandır. Bunun aslı astarı yoktur. Hatta bazıları belli dönemlerde Hazreti Peygamber'in Türk olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Peygamberimizin değeri Türk olmakla artmaz, Arap olmakla azalmaz. O kainatın efendisidir. O bütün peygamberlerin iftiharıdır. Arap'ın da acebinde övündüğü Allah'ın Habibidir. Binaenaleyh bu ırkî söylemlerin çok da etkisinde kalmamalıyız. Evet, Cenab-ı Hak bizi Türk olarak yaratmıştır. Türklüğümüzle İslam değeriyle birleştiğinde iftihar ederiz. Neden? Şu da bir gerçek. Bunu da inkar etmiyoruz. Cenab-ı Hak bu millete, bu Türk milletine son 1000 yıldır İslam'ın bayraktarlığını nasip etmiştir. Bugün yaşadığımız dünyada görüyorsunuz işte dünyanın her tarafında Müslümanlar zulüm altında, baskı altında, eziyet altında, hatta bazı yerlerde geri kalmışlıkla suçlanıyorlar. Ama bütün coğrafyaya baktığınızda dünyanın Müslüman olarak göz bebeği bir ülke var, Türkiye. Ve bütün Türk olsun, Çerkez olsun, Arap olsun, Afganlı olsun, Pakistanlı olsun, gerçek olan şu ki Müslümanların baba evi Türkiye'dir. İşte biz bununla iftihar ederiz. Ve biz son 500 yıldır bizatihi Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile Harameyn'in muhafızları olmuşuz. Bizim dedelerimiz 400 yıl Kabe-i Muazzama'nın muhafızlığını yapmıştır. İşte biz bununla ne yaparız? Biz bununla övünürüz. Biz bununla iftihar ederiz sonuna kadar. Ama neden? Biz Türkler, Müslüman Türkler dinimize hizmet ettiğimiz için, kainatın efendisini Allah bize korumayı teslim ettiği için, Beytullah'ın korunmasını bize 400 yıl boyunca teslim ettiği için, biz de bu görevi hakkıyla yerine getirdiğimiz için o zaman elbette iftihar ederiz. Yoksa emek verilmemiş, alın teri dökülmemiş, sadece dünyaya geliş itibariyle bir farklılığın, bir ayrıcalık olduğunu düşünmek yanlış olur. Biz Türk olarak doğduysak, biri Kürt olarak doğduysa, öbürü Çerkez olarak doğduysa, öbürü Afrika olarak doğduysa, kimin ne kabahati, kimin ne meziyeti var? Bunu da ifade etmekte fayda gördük. Evet efendim. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında çok daha önemli olan bir hususu ben burada ifade etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 632 yılında, miladi 632 yılında vefat ettiler. Ahirete irtihal ettiler ve onların yapmış olduğu Peygamber-i Zişan'ın son haccı, veda haccı, ki Peygamberimiz hayatında 3 kez hac yapmış. Bu 3 hacdan 2 tanesini İslam'dan önceki dönemde yapmış. İslam haccını bir kez, o da ömrünün son yılında yapmış ki biz buna veda haccı diyoruz. Ve o veda haccında Peygamber-i Zişan'ın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evrensel nitelikli bir hutbesi vardır. Veda hutbesi. İşte bu hutbede bütün o 124 bin sahabinin şahit olduğu, dinlediği ve ağızdan ağıza aktarılarak nesilden nesile bize kadar gelinen önemli mesajlarından bir tanesi de hiç şüphesiz şu ifadeleridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu veda hutbesinde buyuruyor ki, benden sonra asla küfre, cahiliye dönemine, İslamsızlık zilletine bir daha dönmeyiniz. Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla yoldan çıkmazsınız, asla ışığınızı kaybetmezsiniz, asla birbirinize düşerek devletinizi, gücünüzü ve imanınızı yitirmezsiniz. Nedir bu iki şey? İki sımsıkı sarılılması gereken şey nedir? Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılınız. Kur'an-ı Kerim'de bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de bütün zihniyetlerin, bütün ekollerin, bütün düşünce yapılarının, bütün örflerin, bütün değerler olarak bize takdim edilen şeylerin Müslümanca şeklini görmemiz, en azından ipuçlarını görmemiz mümkündür. Çünkü o her şeyi bilenin Cenab-ı Hakk'ın kitabıdır. İkincisi nedir? İkincisi hiç şüphesiz benim sünnetimdir. Kitaballahi ve sünneti. İkincisi de benim sünnetimdir. O zaman İslam eşittir Kur'an artı sünnettir. Bunu ısrarla tekrar ifade etmek istiyorum. İslam eşittir Kur'an artı sünnettir. İslam eşittir Kur'an yanlış bir ifadedir. İslam eşittir sünnet yanlış bir ifadedir. İslam Kur'an ve sünnettir. Ne sadece kitaptır peygambersiz, bazı Hristiyanların işi sadece kitaba indirgemesi gibi, ne sadece peygamberdir kitapsız, yine Pavlus'un yaptığı gibi, kitap ve sünnettir ve bu ikisiyle birlikte İslam'dır. Dolayısıyla birinin eksikliği dinin yarısının yokluğu anlamına gelir. Binaenaleyh biz iki şeye sımsıkı sarılmak durumundayız. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, seniyyesidir efendim. Sünnet nedir? Sünnet dinin pratize edilmiş halidir. Sünnet dinin yaşanmasının göstergesidir. Allah'ın kitabının nasıl anlaşılması gerektiğinin, o Allah'ın gönderdiği dinin nasıl yaşanması gerektiğinin ilk örneği değil, yegane örneğidir. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Çünkü bazıları sünneti Kur'an'ın ilk modelidir ama tek modeli değildir derken yanlış bir değerlendirme yapmaktadırlar. Efendim, sünnet Kur'an'ın yegane yaşanma modelidir. Ve bu yaşadığımız çağda imkan nispetinde gerçekleştirildiği durumda İslam dini yaşanmış olacaktır. Efendim, peygamber algısında ciddi anlamda sıkıntılar baş göstermekte. Bazıları Hazreti Peygamber'in yaşadığı İslam'ın yaşadığı o yüzyıla, o döneme ait bir İslam olduğu, dolayısıyla bugün sünneti anlamanın peygamberin ne yaptığı değil, bugün olsaydı ne yapardıyı kavrayabilmek olduğunu ifade etmektedirler. Şimdi birden bu cümlenin yanlış olduğunu ifade etmiyorum. İfade etmek istemiyorum. Fakat burada bu hususta itidalli olmanın, son derece dikkatli olmanın gerektiğini ifade etmek istiyorum. Mesela hemen bir iki örneğimiz var akla geliveren. İnsanlar Hazreti Peygamber'in sünnetini bugüne taşırken çok çabuk karar verip çok çabuk kabullenmek ya da çok çabuk reddedivermek durumunda kalmaktadırlar. Kıymetli dinleyenler, şunu hiç unutmayalım. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri kimi peygamber olarak göndereceğini ve o peygamber olarak göndereceği şahsı ne zaman göndereceğini, hangi coğrafyada göndereceğini, hangi kültüre aitken göndereceğini çok iyi bilmektedir. Hiç kimse, hiçbirimiz aklımızla aklı yaratan Allah'a akıl vermeye kalkmayalım. Aklı yaratan Allah'a tedbirsizlik gibi bir suç isnat etmeye kalkışmayalım. Allah muhafaza, din konuşurken dinden olmayalım. Şimdi bazıları adeta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Cenab-ı Hakk'ın tarihe bir müdahalesi olarak görmekte. Adeta Hazreti İsa gelmiş ve çok kısa bir süre sonra gönderilen din bozulmuş, tahrif edilmiş. İnsanlar tevhid inancını, bir olan Allah'ı, ahireti unutmuşlar. Bunun üzerine müdahale vakti geldiği için Cenab-ı Hak adeta melekleri sanki göndermiş de yeryüzünde uygun birini bulun peygamber olarak gönderebileceğimiz demiş. Onlar da adeta aramış taramışlar da sanki Mekke-i Mükerreme'de Abdullah'ın oğlu Muhammed diye biri var. Çok dürüst, herkesçe seviliyor, hem öksüz hem yetim hem emin vasfına sahip. Olsa olsa bundan peygamber olur, bunu peygamber gönderelim demişler gibi, adeta bunu demeye çalışırlar gibi bir sünnet anlayışını bize dayatmaya çalışıyorlar. Kainatın Efendisi ne buyuruyor? Mesela belki çok itici bir örnek olabilir ama yani çarpıcı bir örnek diyelim, akılda kalsın diye. Peygamberimizden bir hadis var. Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendim, yemeğe diyor sinek düşerse sineğin ne yapın? İki, bir kanadı düştüyse öbür kanadı da çorbaya batırın. Böyle bir rivayet var. Şimdi efendim, sinek de bu nasıl olabilir? Sinek her yere konmaktadır. Sinek birçok yere konup şey yapmaktadır. Pisliğe konuyor, bilmem, aklınıza gelebilecek birçok yere konan bir sineğin bizim yiyeceğimiz gıdaya da konması, sonra da üstüne üstlük bir de bunun üzerine batırılması nasıl kabul edilebilir? Elbette ki bu kabul edilebilir olmaktan uzak bir rivayettir diyiveriyorlar. Peki, evet, gerçekten kabulü güç olan rivayetler yok mudur? Vardır, vardır. Şu rivayet demiyor ama vardır belki. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Hadis burada duruyor. Hadisi bu şekilde gören insan hemen az bir düşünceyle ya bu doğru değildir. Ama belli bir zaman geçtikten sonra bilimin tutup da sineği incelemesi ve sineğin bir kanadında zehirin öbür kanadında şaşılacak şekilde panzehirin olduğunu ispat etmesi üzerine, ooo gerçekten görüyor musun? Bak peygamberimiz ta ne kadar zaman önce bunu bilmiş demek utanç verici bir durumdur. Neden? Çünkü o zaman biz aslında kainatın efendisine inanmadık da imanı var mı yok mu onu bile bilmediğimiz bilim adamının laboratuvarda elde ettiği sonuca inandık. Peygamberin doğru söylediğini bir bilim adamının tespitiyle inandıysak bunun adına inanmak denmez. Buna ancak bilgi denir. Binaenaleyh biz peygambere inanmalıyız. Bir ikinci örnek verelim. Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer ümmetime zor geleceğini düşünmeseydim, onlara bunu yapmak pek güç gelir diye düşünmeseydim, her namazda ağızlarına dişlerini misvakla temizlemelerini söylerdim. Levla en eşukka ala ümmetiyle emertuhum bissivaki inde kulli salat. Her namazda misvak kullanmalarını tavsiye ederdim diyor. Yine başka bir rivayette Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail aleyhisselamın ısrarla kendisine ümmete misvak kullanmayı tavsiye etmesini söylüyor. Şimdi bunu şöyle anlıyor insanlar. Bunu bugüne taşıdığımızda asıl olan bir odun parçasını ağza sürüp dişleri onunla temizlemeye çalışmak mıdır? Yoksa diş sağlığı mıdır? Efendim sünneti doğru anladığımızda bunun diş sağlığı olduğunu ifade etmek gerekir. Yoksa peygamberimiz zamanında bu misvakla elde ediliyordu. Bugün diş fırçası ve macunla elde ediliyorsa esas sünnet olan diş fırçası ve macunla ağzı dişleri temiz tutmak, diş etlerini korumaya çalışmaktır diye ifade ediliyor. Evet bu çok mantıklı güzel bir yorum görünüyor ama kimya bilimi biraz ilerleyince laboratuvara soktuğunuzda dişi koruyan, diş etlerini koruyan şeyin florür olduğu bilimsel olarak kanıtlanıyor ve doğada florürün en çok bulunduğu nesnenin de misvak olduğu artık ispat edilmiş. Bu neyi gösteriyor? Lütfen peygamberimize inanalım. Peygamberi gönderen Allah'a ve onun gönderdiği peygambere güvenelim. Hemen sünneti "Aa bu bugün olur mu?" diye kaldırıp atmayalım. Ona kayıtsız şartsız inandığımızda biz Müslüman olmuş oluyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra inanmanın bir değeri maalesef kalmamaktadır. Efendim bize ayrılan sürenin de sonuna geldik ama bu konu yine devam edeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken kumanda masasında Gökhan Polat, yapımda Aydan Oran ve ben Ahmet Ünsal hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?